Ayrım 18. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 197. Bölüm 11. Yalan yakalamak için teknoloji nasıl kullanılır? Şahsen bu yalan yakalama testlerine hiç güvenmiyorum. Dışişleri Bakanı George Shultz. 20 Aralık 1985. İnsanların yalan söyleyip söylemediklerini anlama ihtiyacı ve yalanları yakalamaya çalışırken yapılan hatalar, medeniyetlerin yüzyıllardır yalanın varlığını ortaya çıkaracak iyi bir yol bulmak için uğraş vermelerine neden olmuştur. Son yıllarda poligraf adlı bir alet bu amaçla kullanılmaktadır. İşçilerin, devlet memurlarının ve suçluların doğruyu söyleyip söylemediklerini ölçmek için bu aracın kullanılması tartışmaya açıktır. Yalan yakalama çabalarının tarihçesi. Yalanı yakalama çabaları şüphesiz insanlık tarihi kadar eskidir. Bilinen ilk olay İncil'de geçen bir hikayedir. İki kadın bir çocuğu paylaşamazlar. Her ikisi de çocuğu kendisinin doğurduğunu iddia eder. Kral Solomon çözüm olarak bebeğin ikiye bölünüp paylaştırılmasını önerir. Öz anne buna pek yanaşmazken sahte anne kabul eder. Böylece Solomon çocuğu kendi öz annesine verir. Bu hikaye değişik açılardan yorumlanabilmesine rağmen Kleinmunds ve Zuko 1984a Solomon'un kararını öz annenin dürüstlüğüne ve heyecanına inanarak verdiğine dikkati çekerler. Heyecanın yalanla bağdaştırılması modern yalan yakalama teorilerine aykırıdır. Kleinmunds ve Zuko, eğer 20. yüzyıl poligram tekniğinden haberi olsa Kral Solomon'un yine aynı kararı verip vermeyeceği üzerinde dururlar. Yıllar geçtikçe ve kültürler farklılık gösterdikçe yalanı yakalamak için çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Trovillo 1939-1940. Bu metotlar yoluyla doğruluk ve dürüstlük eksiksiz ve başarıyla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Bu metotlar arasında Arap Bedui'nin sıcak kırmızı demir metodu da vardır. Görgü tanıklarından sıcak demir bir çubuğu yalamaları istenirdi. Dili yanan kişinin yalan söylediğine karar verilirdi. Hindistan'da ise suçlanan kişinin kuru pirinç çiğnemesi istenirdi. Ağzından çıkardığında pirinç hala kuruysa ya da kanlanmışsa kişinin suçlu olduğuna karar verilirdi. Benzer bir teknik İspanyol Engizisyonunca da uygulanmıştı. Suçludan bir parça peynir ve ekmek yutması istenirdi. Eğer boğazında kalırsa suçlu olduğuna karar verilirdi. Yukarıda verilen her bir örnekte tükürük salgısının azalmasının otonom sinir sisteminin ürettiği salgı, yalanı işaret ettiğine dayanarak yargıda bulunulmuştur. Suçlu kişi daha çok kaygı yaşamasına rağmen Trovillo, suçlu olmayan kişinin de kendisine inanılmadığı için kaygılandığını ve sıcak demiri yalamaktan dolayı korkuya kapıldığını belirtir. Bir hikayeye göre orta çağlarda karısının kendini aldattığından şüphelenen bir asilzade asistanından yardım ister. Akşam yemeğinde asistan kadının yanına oturur, elini kadının eli üzerine koyup sohbete koyulur. Asistan konuşurken şüpheli adamın adını kasten kullandığında kadının nabzı hızla atmaya başlar. Fakat kocasının adı geçtiğinde böyle bir belirti gözlenmez. Bu yönteme güvenilerek kadının itiraf etmesi sağlanır. Trovillo 1939. Bu tür ilkel yalan yakalama teknikleri 20. yüzyıl başlarında teknolojide kat edilen yeni mesafelerle gölgede kalır. İtalyan kriminolog Lombros, bugün psikofizyoloji olarak adlandırılan duygusal reaksiyonlar ve heyecan sonucunda oluşan fizyolojik değişiklikleri çalışan bilim dalının temellerini atar. O ve meslektaşı Mosso, yalan söylediğinden şüphelenilen suçluların cevaplarının doğruluğunun kişinin el kol hareketlerinin nabız atışındaki değişime bağlantılı olarak değerlendirilmesi üzerinde dururlar. Daha sonra Benussi, başka bir İtalyan, yalanı solunum sistemindeki değişikliklerle bağdaştırır ve Marston, Harvard öğrencisi, yalan ve kan basıncı arasında bir bağlantı olduğunu öne sürer. Bilinen ilk poligraf makinesi Emniyet Müdürlüğü yararına çalışan bir tıp öğrencisi tarafından yapılır. Bu alet kan basıncı, nabız ve solunumu ölçer. Daha sonra Larson ve Keeler modern poligrafın ilk örneğini geliştirirler. küçük bir bavulun içine sığabilecek katlanabilir bir kutu büyüklüğündedir. Galvanik deri tepkisinin derecesi, terlemenin elektro bağlantısına derecesi, daha sonra zaten ölçülmüş olan fizyolojik parametreleri eklenir. Teknolojideki gelişmeler bu tür ölçümlerin kalitesini arttırmıştır. Neticede daha küçük bir alet geliştirilir. Modern poligrafı da 1930'lu yıllardaki poligrafla benzer olarak nabız, değişen kan basıncı, solunum ve galvanik deri tepkisi gibi fizyolojik parametreleri ölçmeye devam etmektedir. Modern teknoloji yoluyla yalanın yakalanması. Teknolojik açıdan yalan cümlelerin sarf edilmesi neticesinde oluşan kaygıyla bağlantılı olarak gösterilen fizyolojik tepkilerin objektif olarak ölçülebileceği düşünülür. Poligrafın kullanıldığı görüşmelerde farklı psikofizyolojik tepkiler değerlendirilebilir. Poligraf uzmanları tarafından kullanılan çeşitli teknikleri ve bu tekniklere yönelik eleştirileri gözden geçirmeden önce poligraf kullanarak karara varılan gerçek olaylardan örneklemeler yapmak istiyorum. Roger Kate Coleman, baldızını önce ırzına geçip sonra canice öldürmekten yargılanıyordu. Sürekli masum olduğunu iddia ediyor ve iki ulusal magazin dergisi Time ve Newsweek, Coleman'ın aleyhine açılan davaların ne kadar zayıf kaldığı, kanıtların olmadığı konusunda hikayeler yazıyorlardı. Tutuklanmasından sonra 4 kişi başka birinin suçu itiraf ettiğini duyduklarını söylemişlerdi. Johnson 1992, Kaplan 1992. Fakat Coleman tecavüze yeltendiği için ön yargısal bir yaklaşımla öldürmekten de suçlu görülmüştü. Coleman suçsuzluğunu ispat etmek için son bir gayretle poligrafa girmeyi önerdi. Bu önerisi Virginia valisi Douglas Wilder tarafından onaylandı. Poligraf testi daha önce belirlenen 12 saat önce yapıldı. Halka Coleman'ın testte başarısız olduğu duyuruldu ve aynı gece geç saatlerde Virginia'da elektrikli sandalyede idam edildi. Washington Post 11 Mayıs 1992. Washington Post bu konuyla ilgili poligraf makineleri uzmanı Profesör David Licken'la bir röportaj yapmıştı. Profesör konuyla ilgili "Poligraf testi beni ürkütüyor. Poligraf testi doğruyu ölçemez, sadece bir heyecanı, coşkuyu ölçebilir. Ölüm cezasının eşiğinde olan birisi nasıl olur da poligrafta başarılı olur" şeklinde konuşmuştu. Vali Wilder, "Modern çağın kana susamış intikam ateşiyle dolu bir canisi midir? Yanlış ve bilgisizce mi karar vermiştir? Yoksa poligraf gerçekten doğruyu ölçmekte midir?" Kleinmunds ve Zucco 1984b, soygunla suçlanan bir polis memurunun durumunu bildirmişlerdir. Polis memuru bir soygunu bildirir fakat şüpheli bir durumdan dolayı kendisi de tutuklanır. Kendisine eğer poligraf testine girerse suçlamaların sona ereceği söylenir. Poligraf testini almayı reddederse otomatikman suçlu bulunacağını düşündüğü için gönülsüz de olsa testi almayı kabul eder ve teste başarısız olur. Yapılan soruşturmada polisin görev başında olmadığı saatlerde bile şüpheli şahsın evini gözlediği için kanunları çiğnediği ortaya çıkar. Bundan korkan polis görevini kötüye kullandığı düşünülerek işinden atılacağı kaygısıyla teste girer. Allah'tan tanıklar polislerden oluşan komisyonu ortada yalan söylendiğine dair fizyolojik tepkiler olmadığına ikna edebilmişlerdir. Lincoln 1974 bu ve buna benzer örneklerde görüldüğü üzere suçsuz olduğu halde poligraf testinde başarısızlığa uğradığından mahkum edilen insanlarla ilgili vakalara değinir. Ünlü CBS kanalı 1986 yılında poligraf testinin hayatlarını mahvettiği insanlarla ilgili 60 dakika adlı bir programı yayına sokmuştu. Saks 1991. 60 dakika programı çalışanları yine CBS kanalına ait bir magazin olan Popüler Fotoğraflar'ın baş sayfasında bu konuyu ayırmışlardı. Telefon fihristinden 4 ayrı poligraf uzmanı seçilmişti. Her birine $500'lık kamera malzemesinin çalındığı ve 4 kişiden şüphelenildiği söylenmişti. Hiçbir poligraf uzmanına diğer poligraf uzmanından bahsedilmemişti. Ayrıca her birine şüpheli şahıs olarak farklı isimler verilmişti. Sonuçta her poligraf uzmanı önceden şüpheli olduğu belirtilen şahsın yalan söylediğini belirleyerek suçunu itiraf etmeye zorlamışlardı. Tabii ki ortada çalınan bir şey yoktu. Üstelik her poligraf uzmanı değişik bir şahsı suçlu olarak belirlemişti. Sachs bu temsili tatbikatın akıllıca olduğunu fakat hile yapıldığını iddia etti. CBS çalışanları poligraf uzmanlarına yalan söylemişlerdi. Öte yandan poligraf uzmanlarının müşterilerini memnun etmek için yalan mı söyledikleri yoksa kendilerini mi kandırdıkları tespit edilemedi. Bu televizyon programı 1980'lerin ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'ni kasıp kavuran poligraf olayına ilginç bir yaklaşım gösteriyordu. Biddle 1986, Dujac 1986, Joyce 1984. Poligraf testleri yeni işe alınacakların gözden geçirilmesi ve eski çalışanların yeniden incelenmesi bağlamında işverenler tarafından gittikçe artan bir şekilde tutuluyordu. Bu testlerin bazen amaçlarının ötesinde kullanılıp teste giren kişinin hayatını mahvettiği de bir gerçekti. 1980'lerin ortalarında 1 milyon kadar insanın yılda toplam 2 milyon poligraf testine sokulduğu açıklanan bilgiler arasındadır. Federal görevlilerin sadakatli ve dürüst olup olmadıklarını belirlemek için teknolojinin nimetlerinden faydalanma yolunu seçen Reagan yönetimi, devletin her kademesinde yaygın olarak poligraf testinin kullanımı için bir proje geliştirmişlerdir. Bu projeye Dışişleri Bakanı George Shultz karşı çıkmış ve böyle bir testi hiçbir koşulda onaylamayacağını açıklamıştır. Güvetsman 1985. ABD Teknolojik Araştırmaları Değerlendirme Komitesi tarafından yayımlanan ünlü dokümanda 1985 poligraf testlerinin insanlar üzerinde bıraktığı etkiler incelenmiştir. Özellikle bir kişiyi işe almadan önce poligraf testi verilmesinin hiçbir faydasının olmadığı ve bir sürü masum insanın kariyerinin bu test neticesinde mahvolduğu ispat edilmiştir. Buna rağmen poligraf testlerinin hala uygulanıyor olmasının sakıncaları üzerinde durulmuştur. 1988'de Amerikan Poligraf Derneği'nin itirazlarına rağmen kanun uygulanmaktan sorumlu bazı daireler, işverenler ve kongre poligrafın özel sektörde kullanımına kısıtlama getirirler. Bununla birlikte kısıtlamalarda özellikle ulusal güvenlik gibi durumlar harici durumlar olarak belirlenmiştir. Poligraf makinesi nasıl bir alettir? Günümüzde kullanılan poligraf bir dosya çantası büyüklüğünde katlanabilir bir alettir. Poligraf uzmanı teste girecek kişinin ayağına kadar gidebilir. Poligraf, motorize bir kağıt besleme gözü, enerji iletme sistemi ve sesi kaydeden sivri uçlu bir yazma ve işaretleme iğnesinden oluşur. Bu iletme sistemi ani hareketleri, kalp atışını, değişen kan basıncını ve solunum oranını ölçer. Poligraf makinesinin üzerindeki bir belirleyici soru sorulup sorulmadığını gösterir. Görünümündeki değişiklikler hariç poligraf makinesi son 60 yıldır aynıdır. Poligraf kaydında sorulara verilen cevaplar temel çizgiden sapmalarla gözle görülür hale getirilir. Sistematik sorgulama sayılara dayalı puanlama usulüyle yapılır. Teknolojideki son gelişmelerde artık bilgisayara dayalı puanlama yapılmaktadır. Raskin 1989. Poligraf testi nedir? Standart fizyolojik parametrelerin ölçümünün tek bir teknik yolu vardır. Soruların tipleri, soru sorulma tekniği ve cevaplara ve sorulara getirilen poligraf yorumlarının içeriği konunun temelini oluşturur. Aşağıda poligraf testlerinde kullanılan 3 tip görüşme tekniği üzerinde durulmaktadır. Konuyla ilgili sorular testi. İlgili sorular testi kullanılan en eski ve en basit metottur. Öncelikle temel oluşturmak için bir dizi nötr soru sorulur. Sonra uygun sorular gündeme gelir. Örneğin, adınız ne? Şu anda oturuyor musunuz? Kasadan parayı çaldınız mı? Kontrol soru testi. Kontrol soru testi bugünlerde kullanılan en yaygın testtir. Kişinin yalan cevap verme olasılığının olduğu sorular üzerine yoğunlaşmış bir testtir. Yalan olduğu düşünülen bu cevaplar ilgili sorulara verilen cevaplarla karşılaştırılır. Böylece poligraf uzmanı kişinin nispeten incitmeyen konularla ilgili sorulara verdiği yalan cevapları belirler. Kişi ilgili soruları cevaplandırdıktan sonra Ortaya çıkan örüntü en ince ayrıntısıyla incelenir. Örneğin, adınız ne? Hayatınızda hiç hırsızlık yaptınız mı? Şu anda oturuyor musunuz? Hiç yalan söylediniz mi? Saçınızın rengini, kasadan parayı çaldınız mı? Şüphesiz her insan hayatının bir noktasında para çalmış ya da yalan söylemiş olabilir. Oysa sorgulanan kişi güvenilmez biri olarak nitelendirilmekten korktuğundan yaptığı kötü şeyleri söylemekten çekinebilir. Erat 1993, test veren herkesin fizyolojik tepkileri güçlendirmek için karşılıklı ilişkileri iyi analiz etmesi gerektiğini öne sürer. Bu öneri poligraf testindeki sorgulamanın da önemini ortaya koyar. Erat testi yapan kişinin kendisiyle sorguladığı kişi arasında ebeveyn ve çocuk ilişkisi kurması neticesinde testi alan kişinin kendisini çocuk gibi hissedeceği, bu nedenle de suçluluk hissine kapılacağı konusuna değinir. Ahlaki öğeler bir kenara bırakılırsa, bu önerilerden anlaşıldığı üzere her ne kadar objektif olması gerekse de poligraf testi doğası gereği oldukça göreceli bir içeriğe sahiptir. Suçluluk soruları testi. Suçluluk soruları testi poligraf uzmanları tarafından belki de ayrımlaştırma gücü pek anlaşılmadığı için çok az kullanılır. Suçluluk soruları testini kullanacak olan poligraf uzmanının suçla ilgili en özel bilgileri bilmesi ve sorgulamayı çok iyi oluşturması gerekir. Suçluluk soruları testi, suçlu olduğundan şüphelenilen kişinin masumlardan daha fazla şey bildiği esasına dayanır. Sorgulayıcı çoktan seçmeli sorular sorar. Herhangi bir kişi bu soruları rastgele artan fizyolojik tepkilerle cevap verebilecekken, suçlu olmasından şüphelenilen şahsın ilgili çoktan seçmeli soruların büyük bölümüne fizyolojik tepki göstermesi beklenir. Böylece yalanın ve doğruluğun matematiksel yapısı oluşur. Örneğin adınız ne? Kasadaki paralar onluk mu, 20'lik mi? Yoksa 50'lik banknotlar halinde miydi? Şu anda oturuyor musunuz? Kasadaki paralar gizli bölmenin altında mıydı, üstünde miydi? Saçınız ne renk? Ne kadar para çalındı? 50 mi, 100 mü yoksa 150 dolar mı? Eğer gizli bölmenin üstünden 50'lik banknotlar halinde toplam 150 dolar çalındıysa ve bu bilgiden kimsenin haberi yoksa, doğru cevapları artan fizyolojik tepkiler göstererek cevap veren şahısların durumu incelenir. Kişinin banknotları bilme olasılığı 3'te 1, paranın yerini bilme şansı 2'de 1 ve doğru miktarı bulma şansı 3'te 1'dir. 1 bölü 3'ün 0 tam 10'da 5'inin 1 bölü 3'ü 18'de 1'e eşittir. Böylece masum birinin her 3 doğru cevaba artan fizyolojik tepki geliştirme şansı %5'ten biraz fazladır. Bazı durumlarda suçluluk soruları testi doğruyu ve suçlunun kimliğini başarıyla ortaya çıkarabilir. Lincoln 1991, John DeManjuk'un gerçekten Treblinka toplama kampının korkunç Ivan'ı olup olmadığının teknik olarak tespitinin mümkün olduğunu ortaya koymuştur. Bu üç tip görüşme tekniğinin tanımları basit görünmektedir. Halbuki genel prensiplerin iskeletini oluşturmaktadırlar. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyen okuyucular diğer kaynakları gözden geçirebilirler. Lincoln 1974-1991, Ruskin 1989. Poligraf testi sonuçları nasıl yorumlanmalıdır? Poligraf testi yalnızca kişinin otonom sinir sisteminin harekete geçip geçmediğiyle ilintili olarak fizyolojik tepkileri ölçer. Daha da ayrıntısıyla sempatik sinir sisteminin harekete geçip geçmediğini ve adrenerjik nörotransmitterlerin salınıp salınmadığına karar verir. Epinefrin ve norepinefrin, adrenalin ve noradrenalin olarak da bilinir. Tüm bunlar kaygı, korku ve öfkeyle de ortaya çıkabilirler. Yalan söylendiğini ve suç işlendiğini ortaya çıkaran özel bir fizyolojik tepki belirlenmemiştir. Bu yüzden artan fizyolojik tepki, kalp atışlarının sıklaşması, deride elektriklenmenin artması, kişinin kaygılı, korkmuş ve öfkelenmiş olduğu anlamına gelir. Kaygının yakalanma korkusuna bağlı olarak ortaya çıkması mantıkta sıçramaya neden olabilir. Kişinin kaygısına getirilecek diğer alternatif açıklamalar, yukarıda durumu açıklanan polis memuru örneğinde olduğu üzere farklılıklar gösterebilir. Eğer sorgulanan şahıs poligrafın yalanı yakaladığına inanıyorsa, yalan ile ilgili sorulara kaygıyla cevap verir. Bazı sorgulayıcılar, sorgulanan şahsı poligraf makinesini 3 kağıda getirmenin imkansız olduğuna inandırmak için ellerinden geleni yaparlar. Poligraf böylece itiraf yolunda önem kazanır. Bu yüzden hem polis hem de poligraf sorgulayıcıları her geçen gün poligrafın geçerliliğine inançlarını biraz daha kaybetmektedirler. Lincoln 1974, 1987A, 1987B. Poligrafın güvenilirliği ve geçerliliği. Bu alanda öncü bilim adamları poligrafın geçerliliği ve güvenilirliği ile ilgili temel sorunları gündeme getirirler. Geçerlilik bir şeyin ölçmesi gereken şeyi gerçekten ölçüp ölçmediğini değerlendiren bilimsel bir terimdir. Poligrafın yalanı ölçüp ölçmediği gibi. Güvenilirlik ise aynı teknik değişik sorgulamacılar tarafından kullanıldığında ya da aynı teknik değişik zamanlarda değişik testlerde kullanıldığında ortaya çıkan sonuçlar arasında uyum olup olmadığının ölçümüdür. Daha önce bahsi geçen 60 dakika adlı programda poligraf testlerinin güvenilirliği ve geçerliliği değerlendirilmiştir. Poligraf uzmanlarının yakaladığı doğruluğun derecesi geniş çapta değişmektedir. Zuko ve Kleinmunds 1981, deneysel bir çalışmada farklı tecrübeleri sahip yıl olarak 6 poligraf uzmanını yaptıkları ölçümlerin doğruluğu bağlamında değerlendirmeye alırlar. Araştırma sonucunda en iyi yorum yapan uzman, doğru söyleyen deneklerin %18'ini yalan söylüyor, en kötü yorum yapan uzmansa doğru söyleyen deneklerin %55'ini yanlış söylüyor olarak değerlendirmiştir. Önemli bir nokta ise en tecrübeli poligraf uzmanlarının 8 yıllık en fazla yanlış pozitif orana ulaşmış olmalarıdır. Aynı araştırmacılar poligraf uzmanlarının gerçek hayattaki değerlendirmeleri üzerinde de çalışmalar yapmışlardır. Kleinmunds ve Zuko 1984A. Öncelikle gerçek soygun soruşturmalarına dayalı 120 poligraf testi vakasını belirlemişlerdir. Bunlardan 50'si testi aldıktan sonra zaten kendiliklerinden suçlu olduklarını itiraf etmişlerdir. Diğer 50'sinin ise işledikleri sanılan suçları daha sonra başkaları itiraf edince masum oldukları ortaya çıkmıştır. Geri kalan 20 tanesi her testin kesin sonuç veremeyeceğinin canlı örnekleridir. Yapılan poligraf testleri kontrol ve ilgili sorulardan oluşmaktadır. Maalesef değerlendirme sonuçları gerçek suçlular ve masumlar arasında göze çarpan farklar ortaya koymaz. 6 poligraf uzmanı da %18 ve %50 arasında yanlış pozitif oranlar elde ederek toplam %63 ve %76 arasında değişen doğruluk oranlarına ulaşırlar. Şüpheli şahıs ön yargılı bir yaklaşımla doğruyu söylese bile test sonucunda yalancı olarak damgalanabilmektedir. Aynı araştırmacılar kontrol soru testinin bugünlerde daha çok kullanıldığını, oysa suçluluk soruları testinin geçerliliğinin daha fazla olduğu sonucuna varmışlardır. Diğer araştırmacılar yanlış negatif sonuçlardan çok yanlış pozitif sonuçların oranının yüksek olduğuna ve genel doğruluk oranının %80 ve 90'lara düştüğüne dikkati çekerler. Teknolojik Araştırmalar Kurumu 1985. Utah Üniversitesi Psikoloji Profesörü David Ruskin, poligrafın uzmanlar tarafından kullanımını desteklerken Lincoln'la aynı fikri paylaşmaz. Ruskin ve Kircher 1987, Ruskin ve Podlansky 1979. Ruskin ve meslektaşları becerikli ve iyi eğitilmiş poligraf uzmanlarının iyi oturmuş kontrol sorulu bir testle doğruluk oranını %90'lara çıkarabileceklerini öne sürerler. Ruskin 1989. Bununla birlikte Ruskin bile poligrafın gerçek kullanım alanı ve potansiyel alanı arasında bir uçurum olduğunu öne sürer. Benim bildiğim kadarıyla tüm savunma bölümü poligraf masası zalimlerden oluşmaktadır. Tüm federal poligraf uzmanları üstün körü eğitilirler. Kanun uygulamaktan sorumlu poligraf uzmanları aşırı kötü özel okullarda eğitilmektedirler demiştir. Davis 1992 sayfa 92. Poligraf uzmanlarının yanlış negatif sonuçlardan çok yanlış pozitif sonuçlara ulaştıkları ile ilgili tutarlı bulgular vardır. Bu demektir ki doğruyu söyleyenleri yalancı olarak değerlendirme oranları, yalancıları dürüst olarak değerlendirme oranlarından fazladır. Kleinmunds ve Zucco 1984b bu yorumu değerlendirmişler ve bunun için çeşitli nedenler ortaya atmışlardır. Poligraf uzmanlarının parası işverenler ve işletmeciler tarafından verildiğinden aldıkları ücretin hakkını ödemek için şüpheli kişileri suçlu olarak damgalayarak bir şekilde yalanı ortaya çıkarma eğilimi gösterirler. Güvenlik gerektiren bir birimi riske sokmaktansa yanlış negatif sonuçlardan dolayı, dürüst bir işçiyi ateşe atmak yanlış pozitif sonuçlardan dolayı poligraf uzmanlarına daha mantıklı görünmektedir. Yanlışlıkla suçsuz olduğu belirtilen bir çalışanın daha sonra tam tersinin olduğu ispat edilirse poligraf uzmanları müşteri şikayetleri formu yoluyla geri bildirim alırlar. Tam tersine poligraf uzmanlarının dürüst bir çalışanın yanlış değerlendirme neticesinde adaletsiz yere işten atılmasından haberleri bile olmaz. Bu yüzden poligraf uzmanlarının değerlendirmeleri ve yorumları sorgulanan şahıstan çok kurumun yararınadır. Poligraf uzmanlarının büyük bir çoğunluğu ne bilim adamı ne de istatistikçidirler. Güvenilirlik ve geçerlilik konularında çok az bilgileri vardır. Verdikleri kararların doğruluğu ile ilgili takip çalışması yapmazlar. Sonuç olarak yalan üzerine kurulu sanatlarının kurbanı olurlar. Lincoln 1991 sayfa 218. Diğer bir deyişle, yapamayacakları halde kendilerini yalanı yakalayabileceklerine inandırırlar. Poligraf testi yoluyla yalanın değerlendirilmesinin diğer bir önemli değişkeni ise usta yalancıların yakalanmalarının zor, hatta imkansız olduğudur. Antisosyal kişilikli bireyler, sosyopat ve psikopat olarak da bilinen normal bireylere nazaran daha az otonomik tepki verirler. Böylece poligrafta da daha az fizyolojik değişiklikler görünür. Lincoln 1957, Schumauk 1970, fizyolojik tepkilerin potansiyel farklarından bağımsız olarak antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler çoğunlukla davranışlarından kendilerini suçlu hissetmeyen usta yalancılardır. 6. bölüme bakınız. Sonuç olarak poligraf yoluyla bu kişilerin yalanlarını yakalamak teorik olarak zor görünmektedir. Lincoln 1974, poligraf testi yoluyla suçluların yakalanma olasılığına matematiksel modeller geliştirerek yaklaşım gösterir. Örneğin 1000 kişilik devlet işçilerinin içlerindeki bir casusu bulmak için sorgulandıklarını düşünelim. Eğer poligraf kimin gerçeği söylediği konusunda %80'lik bir doğruluğa sahipse, %20 yanlış pozitif ve %10 yanlış negatif, 200 kişi yanlış yere suçlanacak demektir. Gerçek casusun testi geçme olasılığı %10 olacaktır. Casuslar poligrafı bile kandırmak üzere eğitildiklerinden böyle birinin belirlenmesi olasılığı oldukça düşük olacaktır. Bu rakamlar olasılığı düşük bir yanlış davranışın belirlenmesinde poligrafın kullanılmasının hiç pratik olmadığını gözler önüne sererler. Poligrafı kandırmak mümkün mü? Poligrafın ölçebildiği tek şey fizyolojik değişiklikler. Yani tepkilerdir. Kişi kasten yanlış bilgi vermek için fizyolojik tepkiler gösterebilir mi? Poligraf testinde başarısız olduğu için yanlış yere cinayetten tutuklanan Floyd Buzz Fay, 2,5 yıl haksız yere yattığı hapiste kendisini poligraf uzmanı olmaya adamıştı. Fay suçlu olduklarını ona itiraf eden 27 mahkumu kontrol soru testini nasıl alt edebilecekleri konusunda eğitmeye çalışmıştı. 20 dakikalık bir eğitimden sonra 27 kişiden 23'ü %80'lik bir başarıyla poligraf testini alt etmeyi başarmıştı. Kleinmunds ve Zucco 1984b. Poligrafı kandırmayı amaçlayan kişiler tarafından kullanılan teknikler kontrol sorularını belirledikten sonra normal nefes almak yerine kasten soluk alışverişi değiştirmek ve dil ısırmaya kadar uzanır. Biddle 1986. Poligraf uzmanlarının çoğu bundan haberdar olduklarını belirtip böyle kişileri kolaylıkla yakalayabileceklerini iddia ederler. Oysa yapılan çalışmalar poligrafın defalarca kandırıldığını ortaya koymaktadır. Holmes ve meslektaşları 1994 kontrol sorularını tanımlamaları ve fiziksel ve akli hesaplamalar yapmaları konularında eğitilen mahkum deneklerin %50'sinin poligrafı kandırmayı başardıklarını öne sürerler. Fiziksel teknikler dilin ısırılması ve ayak baş parmaklarıyla yukarı doğru baskı yapılmasını içerir. Akli teknik ise 7'den başlayarak geriye saymaktır. Araştırmacılar bu tür tekniklerin gerek sorgulamayı yapan kişi, gerekse poligraf kaydı yoluyla olsun belirlenmesinin zor olduğunu belirtirler. Poligrafın kandırılmasına verilebilecek somut ve dramatik bir örnek, Adrich Ames'in durumudur. Yıllarca Sovyet hükümetine bilgi sızdırmıştır. Son 10 yılın en tehlikeli Amerikalı vatan hainidir. 1986 ve 1991'de yapılan iki düzenli poligraf testinde alt etmeyi başarmıştır. Safir 1994. Poligrafın kullanımı için öneriler. Poligraf her ne kadar psikofizyologların çalışmaları sonucu geliştirilmiş olsa da günümüzde bazı istisnaları hariç psikoloji biliminin dışında kullanılır. Çok az poligraf uzmanının psikoloji bilgisi vardır. Tam tersine psikologlar bilim ilesi olarak nitelendirdikleri bu alana bulaşmak istemezler. Bu ikileme rağmen poligraf görüşmelerinin özünde Rorschach, tematik algı ve hafıza testleri gibi psikolojik testlerin özellikleri yatmaktadır. Sıralanan her bir test uygulama becerisi, yorum deneyimi ve testin hem iyi yönlerinin hem de sınırlarının bilinmesi gereğini ortaya çıkarır. Poligraf testi de bunlardan farklı değildir. Bu yüzden poligraf testinin diğer psikoloji testleri ciddiyetinde iş ahlakından haberdar lisanslı profesyonel psikologlar tarafından uygulanması gerektiğini öneriyorum. Diğer teknolojik yöntemlerle yalanın yakalanması. Yalan yakalamak için kullanılan tek teknolojik alet poligraf değildir. Bu amaçla elektroensefalogram EEG sonucunda ortaya çıkan tepkilerden de faydalanılmaya çalışılmıştır. Washington DC'den bir bilim adamı Lawrence Farwell, EEG'de bilindik kelimelere gösterilen tepkilerin bilinmedik kelimelere gösterilen tepkilerden farklı göründüğünü iddia eder. Bu yüzden bu bölümde açıklanan suçluluk soruları testine benzer olarak suçluya bazısı konuyla ilintili, bazısı alakasız değişik kelimeler verilir. Eğer sorgulanan kişi bildik kelimeleri kullanarak tepki gösteriyorsa soruşturma ile ilgili bilgi sahibi olduğuna inanılır. Farwell bu teknik yoluyla 21 federal büro araştırma casusunun 17'sini belirlemeyi başarmıştır. EEG yalan dedektör araştırması sadece bir ön çalışmadır. Başlangıç aşamasında olan bu çalışma bile tartışmaya açıktır. Amerikan Sivil Özgürlük Derneği Başkanı Janlon Goldman bunu kişinin özel hayatının kuşatılması olarak nitelendirir. Witkin 1993 sayfa 49. Özet. Yalanın ve doğrunun geçerli ve güvenli bir mekanizma ile ölçülmesi arayışları yıllarca önce başlamış ve günümüzde hala devam etmektedir. Poligraf yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen uygulamada yanlışlıklar, karışıklıklar ve hile göze çarpmaktadır. Stanbrook 1992, poligrafın bu derece karmaşık görünmesi nedeniyle insanların daha basit bir alet geliştirme arayışına girdiklerini öne sürer. Üstelik insanların bu alete artık hiç güvenmedikleri üzerinde durur. Sayfa 123. Poligraf sonuçlarının usta bir profesyonel tarafından değerlendirilmesi önemli veriler sağlamaktadır. Herhangi bir psikolojik testin uygulaması ve yorumlanmasında olduğu gibi poligraf testinin sonuçları da tam olarak neyi ölçtüğüne aydınlık kazandıracak şekilde yorumlanmalıdır. Bulgular yoluyla testin sınırları gözler önüne serilmelidir. Poligrafın tıpkı psikolojik bir test gibi ele alınması ve sadece bu konuda eğitim almış sertifikalı psikologlar tarafından uygulanması üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. 18. ayrımın sonu, sayfa 210.